Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Şu anda her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı tarihinde padişahın oğulları belli bir yaşa geldikten sonra Anadolu'daki sancaklardan birine sancak beyi olarak idareci gönderilirdi. Burada hem staj yapar, yetişir, hem de tecrübeler kazanır. Ondan sonra potansiyel padişah namzedi olarak hayatına devam ederdi. Ondan sonra bu şehzadelerden hangisine nasip olmuşsa onlar padişahlık yapardı. Bu sancağa çıkma geleneği ta Selçuklulardan devam eden bir gelenektir. Osmanlılarda da uygulanmıştır ve umumiyetle de sancak olarak Anadolu topraklarından sancak verilmiştir. Çünkü Sultan Murat Hüdavendigâr Han'ın iki kardeşi Halil ve İbrahim sancak beyi olmamışlar ama Sultan 1. Murad'ın oğlu Savcı Bey Rumeli'de sancak beyiydi. Ve talihsiz bir hadise etrafının kışkırtmasıyla Savcı Bey Sultan 1. Murad'ı da ayaklanmıştır. Sultan 1. Murad oğlunun üzerine yürümüş, oğlunu mağlup etmiştir. Fakat bu tarihten sonra artık İstanbul Rumeli'de şehzadelere sancak verilmemiş, Anadolu'da sancak verilmiştir. Vaka geçici olarak Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkarken oğlu Şehzade Süleyman, sonradan Kanuni Sultan Süleyman olacak olan Şehzade Süleyman, Edirne'nin muhafazası için memur edilmişti. Şehzade 2 sene orada kaldı babası Mısır seferindeyken. Kanuni Sultan Süleyman da İran seferine çıkarken oğlu Şehzade Bayezid'i Rumeli'nin muhafazası için Edirne'ye göndermişti. Bunun dışında, bu geçici tedbirlerin dışında, şehzadelere Rumeli'de sancak verilmemiş, Anadolu'da belli sancaklarda istihdam edilmiştir. Değerli dinleyiciler, şehzadelerin sancağa çıkma yaşı başlangıçta 7-8 idi. Bu yaş giderek 12, 13, 14, 16 hatta 21 yaşına kadar yükselmiştir. Öyle görülüyor ki müşahhas durumlara göre değişmiştir. Şehzadeler sünnet edildikten sonra sancağa çıkarılırdı. Şehzade yetişkinliğe ilk adımını atarken bir yandan da siyaset hayatına başlıyordu. Sancaklar umumiyetle Osmanlıların topraklarına kattıkları, fethettikleri Anadolu beyliklerinin baş şehirlerinden seçilirdi. Hatta bazı tarihçiler buraları birer taht şehri olarak görmekte, şehzadeleri bu tahtların idarecisi olarak görmektedirler. Çünkü imparatorluklar devletlerden teşekkül eder. Osmanlı İmparatorluğu da şehzadelerin sancak beyliği yaptığı sancakları birer devlet olarak kabul etmektedir. Bu sancaklar da şehzadeler etraflarına devrin meşhur alimlerini, sanatkarlarını toplarlar, bir saray kurarlar. Burada aynı zamanda da bir kültür ve sanat vasatı ortamı hasıl ederlerdi. Diğer taraftan merkezden verilen memurlarla havaliyi idare eder ve idarecilikte tecrübe kazanırdı. Hepsinden mühimi, yanlarındaki kapı kulu askerleriyle bu havalinin emniyetini ve asayişini temin ederlerdi. Malum Osmanlı ordusunun 1402 yılında Timur Han'a yenilmesiyle Yıldırım Bayezid'in güçlükle kurduğu Anadolu Birliği dağılmıştı. Oğlu Çelebi Sultan Mehmet 1398'de vali olarak, Sancak Bey olarak Amasya'ya tayin edilmişti. Oraya gidemedi. Önce Bolu'ya sığındı. Sonra Amasya'ya geçerek ordusunu güçlendirmeye çalıştı. Çelebi Sultan Mehmet'in gayretleriyle 1413 yılında yeniden Anadolu Birliği kısmen de olsa temin edildi. Bu birliği korumak için beyliklerin baş şehirlerini emniyet altında tutmak çok mühimdi. Bunun için Çelebi Sultan Mehmet büyük oğlu 12 yaşındaki Şehzade Murad'ı doğu sınırı olan, o zamanki doğu sınırı olan Amasya'nın, şimdi Amasya'nın kazası olan Merzufon'a, küçük oğlu Şehzade Mustafa'yı da Hamit iline, yani Isparta'ya Sancak Bey'i olarak göndermiştir. Şehzade Murat büyüyüp Sultan II. Murat adıyla padişah olunca o da şehzadesi Alaaddin'i Amasya'ya, geleceğin Fatih Sultan Mehmet'i olan Şehzade Mehmet'i de Manisa'ya göndermiştir. Manisa bundan sonra hep padişah sancağı olmuştur. Özür dilerim, şehzade sancağı olmuştur. Fatih Sultan Mehmet oğullarından Şehzade Bayezid'i Amasya'ya, Mustafa'yı Manisa Saruhan'a, sonradan Konya Karaman'a, Cem Sultan'ı da önceleri Candaroğlu Beyliği'nin merkezi olan Kastamonu'ya, sonra da Mustafa'nın vefatı üzerine boşalan Konya'ya, Karamanoğlu Beyliği'nin merkezi olan Konya'ya göndermiştir. Hatta Şehzade Mustafa Manisa'ya, sonra da Konya'ya annesi Gülşah Hatun'la beraber gitmiştir. Cem Sultan'ın yanında annesi Çiçek Hatun'da bulunuyordu. Sınırlar genişleyince değerli dinleyiciler, sancak merkezleri de arttı. Yukarıdakilere ilave olarak Anadolu Beyliklerine ait diğer merkezlere de Osmanlıların eline geçti. Mesela Germiyanoğlu Beyliği'nin merkezi Kütahya. Bizanslı Komnenos Hanedanı'nın hüküm sürdüğü Pontus Rum Krallığı'nın merkezi olan Trabzon. Hamitoğulları'nın merkezi olan Isparta veya Antalya. Karesi Beyliği'nin merkezi olan Balıkesir. Bunlar hep Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Hatta bir ara Kırım Yarımadası'ndaki Kefe bile şehzade sancağı olmuştu. Yavuz Sultan Selim Han 1509'da, henüz padişah olmadan tabii, şehzadesi Süleyman'ı buraya göndermişti. Rumeli de şehzadelere sancak verilmiyordu. Yavuz Sultan Selim Han Trabzon sancak beyiyken babasına kendisine Rumeli'de Semendir'e sancağını vermesi için ısrarda bulunmuş ve zorla kabul ettirmiş, fakat gitmemişti. Kısa bir müddet için şehzadesi Süleyman'ın Kefe'deki sancağına gitmişti, Semendir'e yerine. Padişah olunca da oğlunu Kefe'den Manisa sancağına getirtmişti. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, şehzadelerin, müteaddit şehzadeler sancaklara gönderiliyor. Bu sancaklarda umumiyetle merkeze eşit uzaklıkta olanlar tercih ediliyor. Bu da şehzadelerin sancağa gönderilmesindeki mühim prensiplerden birisi. Çünkü aynı anda merkeze gelebilsin diye. Yavuz Sultan Selim Han'ın zaten hoşnutsuzluğu Trabzon'un abilerinin ve erkek kardeşlerinin sancak beyliği yaptığı merkezlerden daha uzakta olması idi. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar şehzadelerini topraklarına yeni kattıkları beyliklerin baş şehrine, merkezine vali olarak gönderirlerdi dedik. Böylece hem bölgenin güvenliğini sağlar, hem burada bir kültür ve sanat ortamı kurarlardı. Kimle beraber giderlerdi? Başta anneleri olmak üzere lalaları ve memurlarıyla, kapı halkıyla beraber giderlerdi. Burada baş şehirdeki sarayın, padişah sarayının küçük bir modelini kurarlardı. Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük şehzadesi Şehzade Mustafa'nın Safevi hududu yakınında Diyarbakır'daki sarayını anlatan bir seyyah, şehzadenin babasınınkinden aşağı kalmayan bir sarayı olduğunu anlatmaktadır. Luigi de Zara Bazano. Umumi olarak bakıldığında değerli dinleyiciler, Osmanlıların suyu sevdiklerini anlıyoruz. Gerek Edirne, İstanbul gibi merkez saraylarını, gerekse Amasya, Manisa gibi şehzade saraylarını hep akarsu ve deniz kenarına kurmuşlar. Edirne saraylarından biri Tunca kenarındaydı. İstanbul'da Yeni Saray, yani Topkapı Sarayı da Boğaz'a hakim Marmara kıyısındaydı. Amasya'daki Şehzade Sarayı Yenişilırmak kenarındaydı. Manisa Sarayı da Gediz Nehri'nin kenarındaydı. Şehzadeler de babaları gibi spora, savaş tatbikatı olan avlanmaya çok meraklıydılar. Bu sebeple civardaki av sahalarına gider, buralarda bir de av köşkleri yaptırırlardı. Mesela Amasya'nın şarkında bir su kaynağının bulunduğu Çakallar mevkiinde Çelebi Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yaptırdığı av köşkü bölgeye adını vermiştir ve burası bugün de Köşklü Kaya olarak anılmaktadır. Yine Amasya'da Fatih Sultan Mehmet'in şehzadesi Bayezid, sonra istikbalin ikinci Bayezid'i, her yıl Amasya yakınındaki Ladik yaylasına gider, yılın 6 ayını tasavvufla meşgul olan dostları arasında geçirirdi. Bunu Evliya Çelebi bize anlatmaktadır. Manisa'da Bozdağı ve Sultan Yaylası yazın çıkılan bir yaylaydı. Yayla bugün de Sultan ismini muhafaza etmektedir. Bu da Şehzade Yaylası olmaktan ileri gelmektedir. Hatta Hürrem Sultan bir yazını Bozdağ'daki köşkte geçirmişti. Şehzade sancaklarındaki sarayların en mühimleri Amasya Sarayı ile Saruhanoğullarından alınan Manisa şehrindeki saraydı. Her iki saray da bugün harabe haline gelmiştir. Buna rağmen Manisa Sarayı'na ait daha net bilgilere sahibiz. Amasya'da birden fazla Şehzade Sarayı bulunuyordu. Değerli dinleyiciler, Amasya Orta Karadeniz bölgesinde, denizden 136 kilometre içeride, Yeşilırmak'ın iki kenarında, yüksek dağların eteklerindeki vadi içinde kurulmuştur. Fevkalade, tabi bakımdan fevkalade güzeldir. Çok da eski bir şehir, M.Ö. 3500 yıllarından kalma kalıntılar var bu bölgede. Ta Abbasiler zamanında Müslüman hakimiyeti kurulmuş bir bölge. Danışment oğullarının bir ara merkezi olmuş. Hititler burada kale yaptırmışlar. Yukarı kale, Harşene Kalesi deniyor. Zamanla nehrin iki yakası köprülerle bağlanmış ve şehir genişlemiş. Genişlemeye çok müsait bir yer değil. Bir ara Pontus Devleti kurulmuş burada. Milattan önce 4. asırda 302-301 yıllarında Pontus Devleti'nin merkezi olmuş. İşte bu Harşene Kayalığında o devirden kalma fevkalade enteresan kaya mezarları, kral mezarları bulunmaktadır. Bu kayalığın Kızlar Sarayı mevkiindeki terasta Pontus krallarının sarayı vardı. Kral Sarayı denilen bu saray Osmanlılar zamanında da kullanılmıştır değerli dinleyiciler. Kızlar Sarayı adının da bu devirden kaldığı tahmin edilir. Bu kısmın Yeşilırmak'a inen kısmı ile bugün Hatuniye Mahallesi denilen bir yer var. Mahalle adını Sultan II. Bayezid'in, o zamanki Şehzade Bayezid'in hanımı, Sultan Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmet'in annesi Bülbül Hatun adına 1510 yılında yaptırılan ve bugün hala ayakta olan Hatuniye Camii'nden almaktadır. Yeşilırmak'la geride yükselen Kaya Mezarlı Tepe'nin arasındaki dar şeritte bugün hala Bülbül Hatun sokağı mevcuttur. Kızlar Sarayı surunun hemen altında çıkış rampasında da Saray Mahallesi var. Bu mevkide bugün mevcut olmayan fakat 1495 yılında Kızlar Ağası yani Harem Ağası Firuz Ağa tarafından bir mescit yaptırıldığı ve saray buradayken hizmetlilerin oturduğu bilinmektedir. Buradan Kızlar Sarayı'na çıkışı sağlayan orijinal girişe ait kapı Amasya Müzesi'nde görüntülenmiştir. 1971 yılında Kızlar Sarayı'nın doğusunda Amasya Müzesi Müdürlüğü kazılar yapmış. Kaya zemininden itibaren Pontuslulara, Romalılara, Bizanslara, Selçuklara ve Osmanlılara ait yapı kalıntıları bulmuştur üst üste. Burada satıktan 40 santim aşağıda tuğla zemini bir Osmanlı mekanı, Osmanlı binası var. Beyaz mermerden geometrik desende mozaikli bir döşeme var. Demek ki burada Romalılardan kalma saray Osmanlılar zamanında da kullanılmış ve muhtemelen Kızlar Sarayı adından da anlaşıldığına göre burası muhtemelen Şehzade Sarayı'nın harem kısmıydı. Yani hanımların yaşadığı kısımdı. Kızlar Sarayı'nın nasıl bir plana sahip olduğunu bilmemiz mümkün değil ama kitabesine göre iki kapısı, iki hamamı, mutfağı, iç ve dış avlusu var. Avlu kapısı 1890'larda buradaymış. Muhtemelen Amasya Müzesi'ndeki kapı sövesi raporu bu kapıya aittir. Değerli dinleyiciler, Amasya'da Beyler Sarayı veya Saray Düzü olarak tanınan bir saray daha var. Amasya tarihini yazan Hüseyin Hüsamettin Bey, bir şeriye siciline bakarak 1217 tarihli, burada Selçuklu Sultanı Sultan Mesut zamanından beri buranın şehzadelerin merkezi olarak kullanıldığını söylüyor. Saray 1267 yılında Selçuklu Emiri Gümüşlü Eminüddin'e geçmiş, onun soyundan gelen Gümüşlüzade Taceddin Çelebi buraya muhteşem bir köşk yaptırmış. Burası Gümüşlüzade Köşkü diye meşhur olmuştu. Çelebi Sultan Mehmet 1398 yılında Amasya valisi olunca Gümüşlüzade Köşkü'nü yeni satın aldı. Buraya büyük bir saray yaptırdı. Hatta Sultan II. Murat ve Yavuz Sultan Selim Han burada doğmuştur. Sultan II. Bayezid'in diğer şehzadeleri Şehzade Ahmet ve Şehzade Alaaddin, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük şehzadesi Şehzade Mustafa ve diğer oğlu Şehzade Bayezid burada sancak bey yapmış, bu sarayda oturmuştur. Sarayın etrafı surla çevrilidir. Haremi, selamlığı, kapı önünde ağlara mahsus üç büyük dairesi, iki hamamı, iki mutfağı, iki büyük mermer havuzlu bahçesi bulunmaktadır. Bu beyler sarayı Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlıkları sırasında ziyaret edilmiştir. Yavuz Sultan Selim 1514 yılında İran üzerine yaptığı Çaldıran Savaşı'ndan dönüşünde kışı burada geçirmiştir. Sultan kazandığı zaferi belki de doğduğu yerde kutlamak istemişti. Yine Erivan seferine çıkan Sultan Süleyman da bir yıl Amasya Sarayı'nda konaklamıştır. Hatta İran elçi heyetini burada kabul etmiştir ve burada Amasya Anlaşması'nı imzalamıştır. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ı Amasya'daki Beyler Sarayı'nda İran heyetini karşılarken gösteren bir de minyatür bulunmaktadır Süleymanname'de. Ancak tabii kapalı mekanda geçen görüşme sarayın yapısı hakkında bilgi vermekten uzaktır. İran seferinin ardından Kanuni Sultan Süleyman'la Avusturya İmparatoru'nun elçisi Busbek buraya gelmiş. Bu heyette bulunan Alman seyyah saray hakkında mühim bilgiler veriyor. Burası kaya mezarlarını uzaktan gören padişahın çadırlarının da barındığı bir ordugah gibi anlatılmaktadır bu hatıralarda. Malum Amasya Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunuyor, zelzele bölgesi. Onun için Beyler Sarayı çok defalar zelzele felaketine uğramış ve her defasında tamir görmüştür ama 1734'teki zelzeleden sonra tamir edilmemiş, harap olmuştur. 1825'ten sonra da boş arsa haline gelmiştir. Çünkü artık bu tarihlerde sancağı şehzade çıkarılmamaktaydı. Dolayısıyla bu sarayın tamir edilmesinin de bir esprisi bulunmamaktaydı. Gelelim Manisa Sarayı'na. Manisa ilk defa Yıldırım Sultan Bayezid tarafından Sarahonalarından fethedilmişti değerli dinleyiciler. 1390 yılında Timur Han'ın ordusu Anadolu'yu istila edince bir müddet tekrar Sarahonoğulların eline geçti. Yalnız 7-8 sene sonra 1410 yılında Sultan Çelebi Mehmet bir daha geri dönmemek üzere Manisa'yı fethetti. Burada bazı çeşmeler yaptırdı, şehre su getirtti. Manisa Sarayı Sultan II. Murat tarafından inşa ettirilmiştir 1445 yılında değerli dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği sırasındaki burada Manisa'da valilik yapmıştır malum. Buraya bazı binalar eklenmiştir ki o binalar hala o isimlerle anılmaktadır. Sultan II. Murat'ın yaptırdığı sarayda 4 bab kiremit örtülü odalar, 3 bab hamam, köşkün dışında saraçlar odası ve 5 dönüm yer işgal eden Yeniçeriler kışlasıyla saray hayvanlarının barındığı ahırlar bulunmaktaydı. Sultan II. Selim'in şehzadeliği sırasında saraya bir hamam yapılmıştır. Ayrıca binanın zaman zaman da tamir edilmiştir. edildiği bilinmektedir. Bu tamir için birkaç bin flori altın istenmiştir. Bu da benim canım sultan anacığım hitabıyla başlayan bir mektuptan anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı'nda saklanmaktadır. Sarayın bahçesini muhtelif havuzlar, çeşmeler, çeşitli ağaçlar ve renkli çiçekler süslüyordu. Bunların bakımını pek çok saray hizmetkarı yapmaktaydı. Saray 16. asırın sonundan itibaren artık şehzadeler sancağa çıkarılmadığı için terk edildi. Ve zaman zaman tamir edilmesine rağmen harap olmaktan kurtulamadı. Sarayın günümüze kadar gelebilmiş en sağlam yapısı Fatih Köşkü adıyla bilinen kulesidir değerli dinleyiciler. 9,5 ile 8,5 santimetre ölçülerinde kareye yakın bir planı gösteren kule yaklaşık 13 metre yüksekliğinde. Bugün beyaza boyanmıştır. Sonradan pencereler açılmıştır ve Sultan II. Abdülhamit devrinde her şehre bir saat kulesi yapma teşebbüsüne uyularak üzerine ilave edilen bir saatle saat kulesi haline çevrilmiştir. Fakat Nakkaş Hasan'ın Manisa Sarayı'nı tasvir ettiği Şemail-name-i Ali Osman isimli yazma kitapta kulenin kareye yakın kurşun kaplı bir çatıyla kaplı gösterildiğini görüyoruz ki bu da Edirne ve İstanbul saraylarının kulelerinde olduğu gibi bir köşk gibi düzenlendiğini göstermektedir. Bu köşklü kuleler Edirne ve İstanbul saraylarında da var. Kasr-ı Adıl yani Adalet Kulesi veya Sarayı olarak zikredilmektedir. Değerli dinleyiciler, sarayın umumuna bakıldığında saray kompleksi arazinin el verdiği ölçüde yatay bir mevkiye yerleştirilmiş dikdörtgen bir bina topluluğu. Etrafı duvarla çevrili bir revak sırasıyla boydan boy yatay olarak saray ikiye bölünmüş. Sarayın binalarını sanat tarihçileri farklı yorumluyorlar. Ön avluda sağda bir küçük bina var. O bina Topkapı Sarayı'ndaki gibi halkın İstidalarının, dilekçelerinin kabul edildiği bir deavi kasrı olarak görülmüştür. Bazı tarihçiler de burayı hastane binası olarak tefsir etmektedir. Uzun revak sırasının gerisinde yer alan saray binaları arkasındaki saray bahçeleriyle son bulur. Yapı grubunun sol kısa kenarını işgal eden teferruatsız, sadece kırmızı çatısıyla gösterilen bina harem binasıdır ki buna has ağır diyenler de vardır. Binanın açıldığı kare şeklinde etrafı revaklı, ortasında havuz bulunan avlulu bina Topkapı Sarayı'ndaki etrafı revaklı harem yapılaşmasıyla çok benzerlik gösteriyor. Avlunun sağ üst köşesinde ikiz gibi görünen biri geniş balkonlu, diğeri kapalı iki bina var. Bunu harem olarak bazıları tasvir etmişlerse de Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi bunların avlulara dağılmış küçük köşkler olarak tefsir edilmesi daha doğru. Sarayın tasvirinde sarayın etrafını çeviren ihata duvarında eşit aralıklarla yerleştirilmiş 4 payanda var. Payandalar şehzadelerin atış talimlerinden sonra atışın hatırasına dikilen nişan taşları olarak değerlendirilmiştir. Bu taşlardan biri önce belediye binasının bahçesine, sonra Ulu Park olarak bilinen şehir parkına dikildiğini söylerler. Nişan taşının tespiti şehzadelerin okçuluğa olan alakalarını göstermesi bakımından mühim. Yine bu Manisa Sarayı tasvirinde dikkati çeken binalardan biri de sol alt köşedeki revaklı dikdörtgen bir bina, bir de onun önündeki yüksek girişli pencereleri tepede olan kapalı tek bina tasviri. Önünde saman yığınları tasvir edildiğine göre bu yapının saray ahırları olması ihtimali çok yüksektir. Değerli dinleyiciler, bir şehzade vali olarak bir sancağa tayin edildiği zaman ve sancağa geldiği zaman halk çok sevinirdi. Bu onlar için bir şeref vesilesiydi. Şehzade Sancak Bey'i şehre girerken geçtiği yollara kumaşlar serilirdi. Şehzadeler sancakta bulundukları zaman sık sık ava giderler, ok talimleri yaparlardı. Bunun için av köşkleri de vardı. Bunun gibi yazları sıcak geçen Manisa'da yazın Bozdağ yaylasına veya Manisa dağındaki Sultan yaylasına giderlerdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük şehzadesi Şehzade Mustafa, Sultan yaylasına bir yazlık saray yaptırmıştı. Onun için Sultan yaylası zaten. Bozdağ'a gittiklerinde burada av köşklerinde kalırdı. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili hasekisi Hürrem Sultan, 1543 yılında Şehzadesi Mehmed'i ziyareti sırasında yaz dağlarını Bozdağ'da geçirmiştir. Manisa sarayı terk edildikten sonra bile buradaki hizmetkarlar bahçeye bakmaya devam etmişlerdir ama içinde yaşanmadığı için saray harap olmuştur. 1638 yılında köşkün, saray köşkünün kurşunlarının ve demir pencerelerinin harap olduğu bildirilir. Binanın yıkılma tehlikesi zuhur edince 1680 yılında sarayın eşyası bir heyet huzurunda sayılarak mahzene konulup mühürlenmiştir. Daha sonra binaların ve çeşmelerin parçaları çalınmış, saray arazisine çöp atılmaya başlanmıştır. 1802 yılından sonra saray bahçesi ve arsası satılmaya başlanmıştır. Böylece şehir en mühim şehir şehzadelerin şehre kattığı ihtişamdan mahrum kalmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün Şehzade sancaklarında bazı semtlerin hala eski isimleriyle anılması, şehzadelerin anneleri tarafından yaptırılan hayır müesseselerinin mevcudiyeti hala mazinin tatlı hatırasını yaşatmaktadır. Şehzadelerin sancağa çıkması mühim bir hadiseydi değerli dinleyiciler. Sultan II. Murat, oğlu Şehzade Mehmed'i 7 yaşında sancağa göndermişti. Ona tuğ, sancak ve nişan verilmiş, yanına bir de lala katılmıştı. Lalasıyla beraber gidiyordu. Şehzadeler sancağa gönderileceği zaman bir de kendilerine teşrif verilirdi. Teşrif nedir? Şehzadeye sancaktayken verilecek eşya, mahiyetinde vazife alacak kimselerin isimleri, işleri ve maaşlarının yazılı olduğu bir defter, teşrif defteri. Bu defterlerden bir kısmı yayınlanmıştır ki en eskisi 1483 tarihli Şehzade Korkut'a aittir. Burada şehzadelerin sancakla alakalı vazifeleri teferruatlı olarak zikredilmekte, şehzadeye neler verildiği de burada anlatılmaktadır. Gerek elbise olarak, gerek mefruşat olarak, gerek kullanılacak efendim kapkacak olarak, gerek ahır olarak neler neler verilmiştir. Mesela şehzade ahırı için 3 büyük at, 5 katar katır, 10 katar da deve verilmiş. Zengin bir evinin garajı diye düşünmek lazım. Gümüş ve bakır evani verilmiş. Sini, tepsi, el şamdanı, leğen, ibrik, 10 tane bakır yer sinisi, 20 tane servis tepsisi, 20 sahan, 20 tas, 4 kazan verilmiş. Efendim yer yaygıları, halılar, düz dokumalar verilmiş. Nihaliler verilmiş. Küçük halılar, kaliçeler verilmiş 30 tane. Efendim atlar için 5 tane mükemmel eğer verilmiş. Bunların hepsi teşrif defterinde yazıyor. Şehzade Korkut'un sancağına 14 tane sipahi, 11 silahtar, 20 ulufeci, 3 çadır mehteri ve 5 tane de aşçı gönderilmiş. Şehzade sancaklarına şehzadelerle beraber gönderilen Avrupa kadifesinden, bilhassa İtalyan kadifesinden dikilmiş kaftanlardan bahsediliyor. Bu kaftanların fevkalade güzel olduğunu biliyoruz. Bunlardan bazıları Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Yine Sultan II. Bayezid'in şehzadesi Alemşah'ın oğlu Şehzade Osman Çankırı Sancağı'na giderken ona da böyle bir teşrif defteri verilmiştir ki çok teferruatlı olarak burada verilenler yazılmaktadır. Şehzade Süleyman 1509 yılında 15 yaşındayken Kefe Sancağı'na gitmiştir. Giderken Hafsa Sultan'la gitmiş annesi. Hafsa Sultan Kırım Hanı'nın kızıydı değerli dinleyiciler. Fakat Sultan 1. Sultan Süleyman'a, Şehzade Süleyman'a hiç teşrifat gönderilmemiş. Sadece bir alemle 20 zira çifte tafta verilmiş. Şehzade 3 sene Kefe'de kalmış. Demek Kefe'de mefruşat mevcuttu. Babası Sultan Selim 1512'de padişah olunca 1 yıl merkezde babasının yerine naiplik yapmış. Babası gelince Manisa'da sancağına bu sefer teşrif verilerek gönderilmiş. Şehzade Süleyman Manisa'ya giderken kendisine Lala ve defterdar olarak Cezeri-i Zade Kasım Paşa, nişancı olarak da Amasyalı Mehmet Bey tayin edilmiştir. Nişancı şehzadenin özel kalem müdürüdür. Defterdarı da finans müdürü olarak görmek mümkün. Lala aynı zamanda defterdar. Her ikisi de Şehzade Süleyman padişah oluncaya kadar sancakta hizmet ettiler. Kefede de Manisa'da da Ramazan isminde bir tabibi ve bir de Yahudi Sinan isminde bir tabibi olduğunu biliyoruz. Kadınlar içinde ayrıca bir kadın hekime bulunduğu mevcuttur, tabibe. Sancağa çıkan şehzadelerin mahiyetiyle beraber yaşadıkları yere şehzade kapısı denirdi. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın da şehzadeliğinde muhteşem bir kapısı vardı. Burada çalışanlara da kapı halkı adı verilmekteydi. Değerli dinleyiciler, sancağa çıkan son şehzade Sultan 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'tir. Sonradan Sultan 3. Mehmet adıyla padişah olmuştur. Şehzade 1583 yılında kendisi için tertiplenen ve 2 ay süren muhteşem sünnet düğününün ardından 1583 yılının 17 Ocak tarihinde ki 6 ay öncesinden başlayan hazırlıklarla Manisa sancağına gönderilmiştir. 2000'i bulan mahiyeti vardı. Lalası Sipahiler Ağalığından çıkan Ali Bey'di. Hocası Sultan Selim Medresesi müderrisi Nevali Efendi'ydi. Defterdarı başruznameci Hasan Beyzade'ydi. Nişancısı da Mekkeli Mehmet Çavuş idi. Bu tarihten sonra artık sancaklara şehzade çıkarılmamıştır değerli dinleyiciler. Şehzadeler sarayda kendilerine tahsis edilen dairelerde yaşamışlar ve burada özel hocalar nezdinde yetişmiş, Taşla'da göreceği stajı sarayda görmeye başlamıştır. Değerli dinleyiciler, şehzadeler teşrifat aldıktan sonra valilik kıyafetlerini giyerler, sonra merasimle yola çıkarlardı. Sultan II. Bayezid'in şehzadesi Korkut'un ve Alemşah'ın oğlu Osman'ın sancaklarına giderken başlarına kızıl börklü altın üsküf giydikleri, ak tuğ aldıkları ve valilik sancağıyla bir de merasim kaftanı giydikleri vesikalardan anlaşılıyor. Şehzade Mehmet'in istikbalin Sultan 3. Mehmet'in sancağa uğurlanışı sırasında mücevveze adı verilen bir kavuk giymiştir. Mücevveze, sarığın tepesi ortasında görülen kırmızı, dilimli ve sivri tepeliktir. Sarık bunun üzerine sarılır ve mücevvezeli kavuk merasimlerde giyilirdi. Mücevveze giymiş. Bu mücevveze de çok süslüymüş. Üzerine murassa bir sorguç taktığı söylenir. Zamanla merasimde giyilen o baş giyimi kızıl börkten demek ki mücevvezeye dönüşmüştür. Az çok birbirine mücevveze benzemektedir. Şehzadelerin teşhileri, uğurlanması çoğunlukla birbirine benzerdi değerli dinleyiciler. Önce babaların ellerini öperler. Sırayla padişah hocasını, vezir-i azam, vezirler, Rumeli ve Anadolu kaz askerleri şehzadenin yanına yaklaşıp devlet idaresi, adalet, hukuk hakkında nasihatlarda bulunurlardı. Şehzade alayı Eminönü'ne kadar devam ederdi. Şehzade Kaptan Paşa'ya mahsus kadırgaya binerek Üsküdar'a geçerdi. O bahsettiğimiz Süleymanname adlı kitabın minyatürlerinde şehzadelerin sancaklarına gidiş merasiminin sahnelerinin tasviri bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, şehzadelerin bu yeni hayatlarında en büyük yardımcıları anneleri ve lalalarıydı. Anne şehzadenin haremini idare ederdi. Lala da sancağın idaresinde müşavirlik yapardı. Annelerin şehzadelerle beraber ne zaman sancağa gitmeye başladıklarını bilmek mümkün değil. Ama Şehzade Korkut'un annesi Nigar Sultan'ın onunla beraber 1483 tarihinde Manisa'ya gittiğini biliyoruz. Anneler haremi idare ettiği gibi genç şehzadelerin hanımlarını da yetiştirir ve seçerdi. Annelerin bir mühim vazifesi de şehzadeleriyle babaların arasında denge kurmak. Tabiri caizse şehzadeleri babaların gözüne batmaktan korumak. Taht için bir planları olmadığına inandırmaktı. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan oğluna devamlı olarak babasına karşı tahta çıkmakta isteksiz görünmesini telkin ederdi. Tabi Yavuz Sultan Selim gibi celalli bir padişahı tedirgin etmemek lazımdı. Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük şehzadesi Mustafa da annesi Mahidevran kadınla 1533 yılında Manisa'ya sancağa çıkmıştı. Fakat Mahidevran Sultan Hafsa Sultan gibi çok tedbirli değildi ve oğlunu babasıyla arasında iyi bir denge kuramadı. Buna rağmen devamlı Şehzade Mustafa ile beraber olduğunu ve oğlunun hayatını korumak için onunla devamlı beraber olduğunu o zamanki Venedik elçileri yapmış olduğu raporlarda bildirmektedir. Ne çare ki Şehzade Mustafa'nın sonu pek tatlı olmamıştır. Padişah babasına karşı giriştiği bir komplo neticesinde cezalandırılmıştır. Sultan 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan da oğlunu bu gibi yanlış hareketlerde bulunmaktan korurdu. Tabii ne olursa olsun padişah makamını korumak mecburiyetindedir kendi ailesinden bile. Şehzadenin babasının tahtında göz olduğunu ima etmesi, sağda solda bunu hissettirmesi tahtın selameti bakımından ve devletin geleceği bakımından pek hoş karşılanmazdı. Kısacası değerli dinleyiciler, annelerin çocukların hayatlarını babalarına ve başkalarına karşı korumaları da mühim bir vazifeleriydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı Hürrem Sultan, geleneğe aykırı olmasına rağmen 1542 yılında sancağa çıkan büyük oğluyla da diğer oğullarıyla da sancağa gitmedi. Topkapı Sarayı'nı bırakmadı ama onları hiç ihmal etmedi. Hatta zaman zaman aileyi bir araya getirirdi. 1543 yılında Manisa'da oğlu Şehzade Mehmed'i, Konya'da da oğlu Şehzade Selim'i ziyaret etmiştir. 1544'te kızı ve damadı Rüstem Paşa ile Bursa'ya gitmiştir. Oğlu Şehzade Selim'i de çağırarak orada 40 gün kalmıştır. 1547'de oğlu Şehzade Cihangir'i alarak Manisa'ya Şehzade Selim'i ziyarete giderek bir ay kaldıklarını bilmekteyiz. Değerli dinleyiciler, Lalalar Şehzade Sancağı'nın Vezir-i Azam'ı mesabesindeydi. Hem sancağın idaresine hem de şehzadeye nezaret ederlerdi. Böylece şehzadeyi terbiye etme ve onu murakabe etme gibi vazifelerle bir nevi baba rolü üstlenmişlerdi. Bu sebeple padişah lalaların iyi ahlaklı, bilgili ve sadık kişiler olmasına çok dikkat eder. Lala seçimi mesuliyetini Divan Humayun'a verirdi. Yani şehzadenin lalasını Divan Humayun seçerdi ama tabii padişahın da bunda rolü mevzubahis idi. Lalalar vazifelerinde umumiyette dikkatliydiler ve mesuliyetlerini müdrik idiler. Bir lala, şehzadenin uygunsuz davranışlarına mani olamazsa vaziyetini merkeze bildirirdi. Sultan II. Bayezid'in Konya valisi olan şehzadesi Şehinşah, berş kullanılmış. Berş, keten yaprağı olup keyif verici bir maddedir. Bundan dolayı şehzade rahatsızlanmıştır. Bu sebeple lalası Murat ve defterdar Hacı İvaz padişaha bir arıza yazarak şehzadenin durumunu bildirmişlerdir. Sultan II. Bayezid'in şehzadelerinden Ahmet'i vezirler babasına karşı ayaklanmaya teşvik etmişlerdir. Lalası Kasım kendisine çok nasihat etmiştir ve vaziyeti aynı zamanda da merkeze bildirmiştir. Tabii her zaman lalaların bu kadar dirayetli olmaması da olmadığı da görülmüştür. Sultan II. Bayezid'in şehzadelerinden Manisa valisi Alemşah'ın bir takım uygunsuz hareketlerine lalası mani olamamış. Hatta annesi Gülruh Sultan oğluna nasihat etmiş ve oğlunun bu uygunsuz hareketlerini, yaramazlıklarına mani olmayan lalasını, hocasını ve hekimini saraya şikayet etmiştir. Fakat umumiyetle lalalar dediğimiz gibi iyi ahlaklı ve vazifesini iyi yapan kimselerdir. Lala ile şehzade ekseriyetle iyi münasebetler içindeydi değerli dinleyiciler. Bunun neticesinde şehzade padişah olduğunda Lalasını vezir, hatta vezir-i azam yapabiliyordu. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman Lalası Kasım Paşa'yı 4. vezir yaptı. Sultan 3. Mehmet Lalası Mehmet Paşa'yı da sadrazam yaptı. Sancaktaki şehzadelerin yanındaki vazifelilerden birisi de nişancıydı değerli dinleyiciler. Şehzade resmi yazışmalarını Divan-ı Humayun ile yapardı. İstekleri için padişahın izni istenirdi. Bazen vazifelendirmeyi pençeli emirleriyle, mühim tayinleri de Tuğralı fermanları ile yapardı. Şimdi pençeye benzediği için bu ismi almış bir nevi olur, bir nevi paraftır. Gerek padişah, gerek sadrazam, gerekse şehzadeler doğrudan kendilerinin yapması gerekmeyen durumlarda belgeyi pençe ile olur işareti yazarlar. Sonra onun yazısı gerekli makam tarafından yazılırdı. Ama şehzadenin veya padişahın tuğrasıyla çıkacaksa o zaman tuğra çekilirdi. Bu yazışmalardaki bir farklılıktır. Şehzade tuğrasını gerek merkeze gidecek yazılara gerekse kişilere verilecek vazife beratlarını hep nişancı çekerdi. Şehzadelerin Divan-ı Humayun'a yazdıkları istekler her zaman kabul edilmeyebilirdi. Neden kabul edilmediği de kendisine uygun bir dille anlatılırdı. Şehzadelerin en mühim vazifesi babalarına devlet işlerinde yardımcı olmaktı değerli dinleyiciler. Babaları onları bazen Anadolu'nun bazen Rumeli'nin muhafazası için görevlendirmiştir. Bazen merkezde kendi yerine bırakmıştır. Kimi zaman da harplerde yan ve orta kanatlara kumandanlık yapmışlardır. Bilhassa Kanuni Sultan Süleyman şehzadelerini sık sık vazifeye çağırırdı. Onlarla ava çıkardı ve devlet idaresinde tecrübe kazanmalarına yardımcı olurdu. Şehzadenin bir vazifesi de komşu devletlerden herhangi bir ihbar gelirse onu merkeze iletmekti. Sancaklarda 2000'e kadar yükselen vazifeliler vardı. Kapı halkı, şehzadenin kapı halkı. Peki şehzade padişah olursa kapı halkı ne olurdu? Sultan 3. Murad'ın tahta çıkışından sonraki haftalarda bazı bölümleri kendisine sunulmak üzere hazırlanmış olan bir defterde bu açıklık var. Şehzade kapısından padişah sarayına geliyor hizmetkarlar. Bunların ulufeleri yükseltiliyor. Buna rağmen merkez sarayda bir alt grupta kendilerine vazife veriliyor. Demek ki kapı halkı da şehzade ile beraber padişah sarayına giriyor. Şehzadelerin sancağa çıkması biraz evvel de size arz ettiğimiz gibi 16. asrın sonunda kaldırılmıştır. Bundan sonra onlar için artık sarayın harem dairesinde kendilerine ayrılan şimşirlik denilen dairedeki hayat başlamıştır. Bu şimşirlikte eksik kalan eğitimini tamamlar ve sarayda bir nevi staj görerek sırasını beklerdi. Çünkü artık Osmanlı veraset sistemi değişmişti. Tahta padişah oğulları değil, padişahın ailesinden en yaşlı erkek geçmeye başlamıştır. Bundan sonra da artık zaten bu sebeple şehzadeler sancağa çıkarılmamıştır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.